Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 41. Ayrım. Emirler emirleri kovalayacaktı. Önlerinde çok az bir zaman vardı. Cumhuriyet ordusu milli bir amaçla ilk kez savaşa girecekti. Savaşların en zoru ve risklisi olan deniz aşırı bir harekat yapılacaktı. Rumların güçlü bir savunma düzeni kurduklarını biliyorlardı. Binlerce genç insanı savaşa yollayacaklardı. Belli etmemeye çalışıyorlardı ama elbette heyecanlıydılar. Tarihe ve millete karşı büyük bir sorumluluk yüklenmişlerdi. Bunun ağırlığını taşımak kolay değildi. Bakanlar başbakanlıkta bekliyorlardı. Ecevit gelirken Kemal Yamak Paşa'yı da birlikte getirmişti. Bu, birinci bakanlar kurulu toplantısıydı. Yamak Paşa, toplanan bilgileri anlattı, soruları yanıtladı. Kıbrıs'ın bir Yunan adası olması, Türkiye için büyük tehlikeydi. Türkiye, batıdan sonra bir de güneyden kuşatılmış olurdu. Kıbrıs'ta üstlenecek Yunan savaş uçakları, Türkiye'nin her yerine ulaşabilirlerdi. Bugünkü durumda böyle bir imkanları yoktu. Orhan Birgit, dünya ajanslarından gelen bilgileri, Esat Işık, büyükelçilikten yollanan mesajları aktardı. Tablo ürkütücüydü. Geç kalınması durumunda, çözülmesi zor, birçok çetin sorunla karşı karşıya kalabilirlerdi. Gerekli diplomatik girişimler sonuç vermezse, müdahale kaçınılmaz görünüyordu. Aralarında bu işin yine Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesi ile yarım kalacağını düşünenler vardı. Susmayı yeğlediler. Kıbrıs'ta TMT gizlice seferberlik ilan etmişti. Yedekler akın akın gelerek mücahitlere katılmaktaydı. Dipnot 326. Mücahitlerin içinde yıllar sonra güvenlik sağlanıp Türk ordusu sayesinde tahkirler, ırza geçmeler, ölümler bitince politikaya soyunarak Rumlarla bir arada yaşayabiliriz. Türklük yoktur, Kıbrıslılık vardır. Türk ordusu işgal ordusudur gibi sözler edecek olanlar da yer alıyordu. Zaman bu kahramanları tarihe de, coğrafyaya da ters düşürmüştür. Yalnız kendilerini düşünecek, Türkiye'nin güvenliğini hiç dikkate almayacaklardı. Türkiye, bunları söyleyebilecekleri ortamı ve can güvenliğini sağlamak için ne kadar çok şehit ve yaralı vermiş, kim bilir kaç trilyon harcamıştı. Bu özveriye bencillikle karşılık vermek bir Kıbrıs Türküne ne kadar yakışıyor? Enosis demek Kıbrıs'ın Yunan kolonisi olması demekti. Bunu ne Türkler ne de Türkiye kabul edebilirdi. Saat 19'da BAFTA yayın yapan bir radyo Kıbrıs'ı alt üst etti, dünyayı şaşırttı. Öldüğü iddia edilen Makaryos radyoda konuştu. Taraftarlarını darbecilere karşı direnişe çağırdı. Makaryosçularla darbeciler arasındaki çatışma daha da yayıldı ve sertleşti. Darbeciler Makaryos'u bütün gece deli gibi aradılar ama bulamadılar. Darbe ve Nikos Samson olayı Washington, Londra ve Moskova'yı da germişti. Türkiye'nin bu durumda hareketsiz kalmayacağı belliydi. Bunun sonu Türk-Yunan Savaşı, NATO'nun güney kanadının çökmesi demekti. Bu durum NATO için büyük sorun olurdu. Amerika Birleşik Devletleri, Ecevit iktidarının Afyon ekimini başlatma kararına kızarak büyükelçisini geri çekmişti. Büyükelçiye hemen Ankara'ya gitmesi talimatı verildi. Dipnot 327. Bu sırada Başkan Nixon'ın başı dertteydi. Başkan adına propaganda yapan komitenin kiraladığı 5 kişi, karşı partinin Watergate adlı binadaki genel merkezinde telefonları dinlemeyi sağlayacak bir çalışma yaparken yakalanmıştı. Bu çok önemli bir sorun olmuş, olayların araştırılması sırasında sorun daha da büyümüştü. Başkanın yakın çalışma arkadaşlarından bazıları da olayla ilgili bulununca Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Temmuz 1974'te Nixon'ın yargılanmasına karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri bu olayla çalkalanıyordu. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ise tatildeydi. Ona da hemen görevine dönmesi bildirildi. Türkleri sakinleştirmek gerekiyordu. Soruna görüşmeler yoluyla çözüm bulunabilirdi. Moskova, Junta'ya ve darbeye kesin tavır aldı. Ankara'da saat 19.30'da Başbakanlık'ta Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Gelen bilgiler okundu, tartışıldı. Bir bakanın "Ordu hazır mı?" sorusunu Genelkurmay Başkanı bir soruyla karşılamıştı. "Biz hazırız. Ancak acaba siz hazır mısınız?" Dipnot 328. Mehmet Ali Birand, adı geçen eser, sayfa 24. Bu soru bütün bakanları uyandırdı. Ordunun dışında hiçbir bakanlığın savaş haliyle ilgili bir planı, hazırlığı, bir kriz düzeni yoktu. Çok yönlü bir değerlendirme yapıldı. Olumlu, olumsuz, bütün olasılıklar gözden geçirildi. Savaş kararı vermek kolay değildi. Çoğu terliyordu. Durum kesin bir karar verilmesini gerektirmekteydi. İlke olarak müdahalede bulunulması uygun bulundu. Çıkarma tarihi görüşüldü. Çıkarma günü olarak 20 Temmuz'un üzerinde duruldu. Komutanlar 20 Temmuz tarihine hayli duraksadıktan sonra razı oldular. Hazırlık için gereken 8 gün 4 güne iniyordu. Çok yoğun ve hızlı çalışılarak zaman yetersizliğinden doğacak sorunların ve zorlukların bir kısmı belki önlenebilirdi. Bunu göze almak gerekiyordu. Dipnot 329. Seferberlik ilan etmeye zaman olmadığı için birlikler harekete barış kadroları ile katılacaklardı. Barış kadrosu savaş kadrosunun en fazla 1/3 kadardır. Çıkarma tarihi her yerde ve her aşamada büyük gizlilikle korunacaktı. Komutanlar silahlı kuvvetlerin her zorluğu aşarak başarıya ulaşacağına güvenmekteydiler. Ama bir baskı karşısında orduya yine geri dön emri verilmesinden çekiniyorlardı. Bu durum orduda psikolojik sorunlara yol açıyor, Türkiye'nin saygınlığını örseliyor, Rumları da daha pervasız yapıyordu. Ecevit, geri dön emrinin söz konusu olmayacağı hakkında güvence verdi. Toplantı biter bitmez, Genelkurmay Başkanı ve komutanlar hazırlıkları hızlandırmak için görevlerine koştular. Kıbrıs Harekatı'nın koordinatörlüğüne merkezi Konya'da bulunan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Suat Aktulga atandı. Dipnot 330. Bazı eserlerde cephe komutanlığı terimi kullanılıyor. Kendisine bilgi verilerek hazırlıkları hızlandırması emredildi. Ayrıntıları ertesi gün Adana'ya gelecek olan Kara Kuvvetleri Komutanı açıklayacaktı. Kıbrıs'a çıkacak birliklerden Adana'da bulunan 6. Kolordu, 2. Ordu Komutanlığı'na bağlıydı. Plan gereği Bolu Komando Tugayı, Kayseri'deki Hava İndirme Paraşüt Tugayı, Ankara'da bulunan 28. Motorlu Piyade Tümeni ve bazı birliklerde 2. Ordu'nun emrine verildi. Aktulga Paşa emri alır almaz bu birlikleri alarma geçirdi. 6. Kolordu'ya bağlı 39. Tümen'in alaylarına bu gece Mersin'e hareket etmeleri emredildi. Bu alaylar 6 saatte hazırlanacak şekilde eğitilmiş ve hazırlanmış alaylardı. Yolculuk geceleri yapılacaktı. Mersin'i geçip Alata'da ordugah kuracaklardı. Bu alaylardan 50. alay Kıbrıs'a ilk çıkacak alaydı. Bakanlar Kurulu gece yarısı toplandı. Sadece dönüş için hala uçak bulamamış olan Turan Güneş katılamamıştı. Başbakan açıklamada bulundu. Bazı bakanlar gergindiler. Deniz aşırı harekatın çok tehlikeli bir savaş biçimi olduğunu duymuşlardı. Küba'ya çıkarma yapmaya kalkışan koca Amerika bile başarısız olmuştu. Uzun süren görüşmelerden sonra Cumhuriyet Halk Partili ve Milli Savunma Partili bakanlar garanti antlaşmasının ilgili maddesinin gereklerine uyulmasını, sorun diplomatik yollarla çözülmezse müdahalede bulunmayı kabul ettiler. Erbakan, başbakanın Londra'ya gitmesini, İngiltere'ye danışılmasını gereksiz buluyordu ama Esat Işık garanti antlaşmasının ilgili maddesini okuyunca itirazını geri aldı. Bakanlıkların savaş çıkması durumunda yapmaları gereken birçok iş vardı. Önlemler ve sorunlar görüşüldü, kararlar alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağrılması kararlaştırıldı. Genelkurmay'da ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ilgili dairelerinde de sabaha kadar çalışıldı, izinler kaldırıldı. Savaşacak birliklerdeki boş kadroların başka birliklerden ve kurumlardan alınacak subay ve astsubaylarla doldurulması için gereken işlemlere girişildi. Kritik yerlere daha önce Kıbrıs'taki alayda ya da TMT'de çalışmış, Kıbrıs'ı bilen subay ve astsubayları atamaya çalışıyorlardı. Savaş depoları açıldı. Ege'deki Türk birlikleri de güvenlik önlemlerini artırdılar. Asıl kritik yer Ege'ydi. Yunanistan ancak burada bir delilik yapabilirdi. Donanmanın büyük kısmı bu nedenle Ege'de, Çeşme'de tutuluyordu. Trakya'da Mayıs'tan beri savaşa hazır, tetikte bekleyen iki Türk kol ordusu vardı. Yunanistan Trakya'da bir harekete kalkışsa Meriç'te boğulurdu. Radar ağı bir Yunan şehrinden havalanacak tek uçağı bile gösteriyordu. Uçaklarla saldırıya yeltenirlerse Türk uçakları Yunan uçaklarını Ege üzerinde karşılayacaktı. Kimin galip geleceğini NATO tatbikatlarında iki milletin pilotları arasında yaşanan fark gösteriyordu. Her olasılığa karşı başlıca şehirleri ve sanayi bölgelerini bir hava saldırısına karşı koruyacak yoğun bir uçak savar ağı da kurulmuştu. 16 Temmuz 1974 Salı. Bakanlar Kurulu sabah saat 9'da sona erdi. Başbakanlığın önü Türk ve yabancı basın mensupları ile doluydu. Ecevit, Türk ve dünya kamuoyuna hükümetin görüşünü açıkladı. Kıbrıs'taki olay bir Yunan müdahalesidir. Adadaki anayasal düzen yıkılmış, yasal olmayan bir askeri yönetim kurulmuştur. Türkiye bunu antlaşmalara ve garantilere aykırı bulmaktadır. Halk sabırsızdı. Böyle diplomatik açıklamalar beklentisini karşılamıyordu. Rumlara ve karışmaya yeltenirse Yunanlılara artık gerekli dersin verilmesini istiyordu. Her yanda savaş havası esiyordu. Birçok evlere ve dükkanlara bayraklar asılmıştı. Ecevit davet ettiği parti liderleriyle topluca konuştu. Tarih bildirmeden diplomatik girişimler sonuç vermezse müdahale etmeye karar verildiğini açıkladı. Liderlerin bazısı kararı içtenlikle destekledi. Bazıları karşı çıkmadı ama pek destekler de görünmedi. Süleyman Demirel bu aşamaları yaşamıştı. Yararlı uyarılarda bulundu. Liderler başarı dileyerek ayrıldılar. 1967 olayında gazeteler çıkarmaya katılacak birlikleri adları ve resimleri ile çarşaf çarşaf yayımlamışlardı. Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit, Ankara'daki gazete temsilcilerini davet etti. Çoğu arkadaşıydı. Askeri hareketler konusunda dikkatli yayın yapılmasını, birlikler hakkında bilgi verilmemesini rica etti. Temsilciler, sakıncalı olabilecek bilgileri yayımlamayacaklarına, gazeteleri adına söz verdiler. Türk basını sözünü tutacaktı. Dünya basını, darbeyi ve Yunan cuntasını eleştiriyordu. İngiltere, Kıbrıs'ta darbe sonrası oluşan yönetimi tanımadığını açıkladı. Moskova açıkça Yunan cuntasını suçladı. Darbe ve junta aleyhindeki bu hava Türkiye'nin işini kolaylaştıracaktı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Eşref Akıncı öğleyin Adana'ya geldi. 6. Kolordu karargahında ordu, kolordu ve tümen komutanları ile kurmay başkanlarının katıldığı gizli bir toplantı yapıldı. Eşref Akıncı geniş bilgi verdi, çıkarma tarihini açıkladı. 20 Temmuz 1970 Cumartesi sabah 7. Komutanlar, harekatın hedefini ve tarihini gizli tutacak, aşağı kademelere aşama aşama açıklayacaklardı. 20 Temmuz günü sabah 7'de çıkarmanın başlayabilmesi için çıkarma konvoyunun 19 Temmuz Cuma sabahı 8.30'da Mersin'den hareket etmesi gerekiyordu. Çıkarma gemilerinin yarısına yakınının hızı ancak 5 mildi. Konvoy bu hızla yol alacak, yolculuk bu nedenle 22,5 saat sürecekti. Birçoğunun tansiyonu yükseldi. Önlerinde 3 gün kalmıştı. Herkesin ve her şeyin daha da hızlanması gerekiyordu. Soğukkanlılığı ile ünlü Kor General Nurettin Ersin bile gerilmişti. Subaylar ve askerler uykusuz kalacak, çok yorulacak, Kıbrıs'a bu halde çıkacaklardı. Kıbrıs'a ilk çıkacak birlikler bir komuta altında toplandı. Birliğe Çakmak Birliği adı verildi. Birlik, Deniz Piyade Alayı ve 50. Alay ile bir topçu taburu, yani 12 top, bir tank bölüğü, yani 15 tank, bir kobra bölüğü, bir istihkam bölüğü ve muhabere, ordonat ve sıhhiye müfrezelerinden oluşacaktı. Dipnot 331. Kobra, tanka karşı kullanılan bir silah. Kara Kuvvetleri Komutanı, Çakmak Birliği'ne komutan olarak çok güvendiği bir askeri, Tuğgeneral Süleyman Tuncer'i atadı. Tuncer, İstanbul'da görevliydi. Emri alır almaz, ailesiyle ayaküstü vedalaşarak Ankara'ya hareket etti. Oradan da Adana'ya geldi. Dipnot 332. 39. Tümen Komutanı olan Tümgeneral Bedrettin Demirel, anılarında Süleyman Tuncer'in Süleyman Eyüpoğlu'nun yerine yanlışlıkla atandığını iddia eder. Erol Mütercimler, Tuncer'i atayan Kara Kuvvetleri Komutanı ve Personel Daire Başkanı ile konuşmuş, bir yanlışlık olmadığını kesin olarak saptamıştır. Adı geçen eser, sayfa 226-227. General Bedrettin Demirel'in anılarında gerçeği yansıtmayan bu türlü anlatımlar yer alıyor. Kendisi 22 Temmuz'da Kıbrıs'a çıkmıştır. Ondan önceki 2 gün süren ölüm kalım savaşlarını Rum Radyosu'nun açıklamaları nedeniyle başarısız olarak niteliyor. Saat 15'te Baf'taki radyoda Makaryos bir daha konuştu. Halkı darbecilere karşı yine direnmeye çağırdı. İngilizler Makaryos'u yakalanmadan helikopterle Agratur üssüne kaçırdılar, oradan uçakla Malta'ya götürdüler. Makaryos Malta'dan da Londra'ya geçecekti. Dipnot 333. Oradan New York'a geçecek, Birleşmiş Milletler'de Yunanistan'ı şikayet edecek, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunmasını isteyecektir. BBC saat 20 haber bülteninde Türkiye'nin Kıbrıs'a ortak müdahale için İngiliz hükümetine başvuruda bulunduğunu açıkladı. Bu bilgiyi tabii İngiliz hükümeti sızdırmıştı. Türkiye'ye harekete geçmemesi için baskılar arttı. Barışı yücelten bildiriler yayınlanmaya başladı. Savaşa karşı olmak ne güzeldi. Ama 11 yıldır süren zulme, teröre, boykota neden hiçbiri karşı çıkmamıştı? Rum yönetimi boykot sırasında Kıbrıs Türklerinin hasta çocukları için ilaç almalarına bile izin vermemişti. Bu dönemlerde bu güzel bildirileri yayımlayanların akılları neredeydi? 11 yıl süren kanlı bir zulmün savaştan ne farkı vardı? Batı'nın politik karakteri böyleydi. İstediğini görüyor, işine gelmeyeni görmüyordu. 41. ayrımın sonu. Sayfa 293. Devamı 42. ayrımda.